Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı İnsanlığın İki Zıt Veçesi, Dostluk ve Vahşet başlıklı yazıyı aktaracağız. İnsan dibin dibi ve zirvelerin zirvesi arasında bir yerde. Eksi sonsuza düşmeye ve artı sonsuza terakki etmeye kabiliyetli. İstidat olarak ahseni takvim üzere yaratılmış. Kalp, vicdan, akıl ve ruhla donatılmış. Bu hususiyetleriyle insan, melekut alemine kanat açabilecek, melekleri geride bırakabilecek vasıfta. Kalbine Hakk'ın nazar ettiği, yeryüzünde halife kıldığı, mükerrem eylediği kamil insan olabilecek hasletti. Fakat insan bütün bu meziyetlerle beraber bir de ham nefisle yoldaş edilmiş ki, bütün bu potansiyelleri israf eden, bütün faziletleri rezalete çevirebilen bir yapıda. Nefsin hevasına uyup giden, bütün o güzel hasletlerini nefsin güdümüne bırakan insansa, bırakın meleklerle yarışmayı, hayvanlardan da aşağıya düşüyor. Belhum edal. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, daha da aşağı, daha da sapkın, daha da şaşkın. Öyleyse insanın bütün meselesi nefsle mücadele edebilmesinde. Bu mücadelede bir rehber şart. Kitabi rehber, Kur'an-ı Kerim. İnsan rehber, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O istidat merkezlerinin hepsi bu iki rehberle insana kıymet verir. Kalbi, imanla, tefekkürle, zikirle, muhabbetle, marifetle diri tutmak. Vicdanı, güzel ahlakın bütün şubeleriyle, merhametle, şefkatle canlı tutmak. Aklı, vahyin muhtevasında, ruhun ve kalbin hizmetinde, marifetullah ekseninde çalıştırmak. Ez cümle, iman, İslam, ibadet, takva, ihlas ve ihsan yollarından başka insana hakiki insanlık değerini kazandırabilecek başka bir yol yok. Büyüklerimizden daima dinliyoruz. Bir mümin Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça terfi-i derecat halindedir. Allah'a yaklaştıkça ona kulluk babında yaptıklarını az görmeye başlar. Hazreti İbrahim'in Halilullah olduktan, Allah'a dost olduktan sonra basiret gözünde muazzam ufuklar açıldı. Bu hissiyatla, "Rabbim, insanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme" diyerek niyaz etmeye başladı. Cenab-ı Hakk'a fani olan kul, benliğinden, enaniyetinden tamamen sıyrılmıştır. Fani lezzetler, nefsani arzular ona çocuk oyuncağı gibi görünmeye başlamıştır. Bu fani oluş tıpkı Sakarya'nın Karadeniz'e dökülünce artık Sakarya olmaktan çıkması, ummana karışması gibidir. Yine bir hak dostunun ifadesiyle, "Sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan" sırrını yaşamasıdır. Diğer taraftan küfrün, imansızlığın zifiri karanlığında debelenen kişi ise okuduğu ilmi vahiy ile birleştirmiyorsa vahşilerin vahşisi oluyor. İşte Epstein vakası sadece ortaya dökülenlerden görünüyor ki küfrün karanlığındaki insan yamyamlara taş çıkaracak derecede insan eti yiyen, çocuk kanı içen, en korkunç şenaatleri işleyen bir caniye dönüşüyor. Bu iğrenç dosyada adı geçenlerin ortak birkaç özelliği var. Milyarderlik, aşırı zenginlik. Zenginliğin kendilerini ebedi kılacağı zannına kapılmış, parayla aradığı saadeti bulamayınca daima en aşırı, en uç noktalara el uzatmaya kalkmış modern Karunlar. Bilim, teknoloji, yüksek tahsil. Epstein, ehli dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard'da bir odaya sahipti. Orada evrim üzerine çalışmaları finanse ediyor ve bilim adamlarıyla çok yakın irtibat kuruyordu. Nasıl ki İskender'i zulümlerinden alıkoymayan Aristo, o zulümlere ortak olduysa, nasıl ki Einstein gibi fizikçiler ürettikleri atom bombalarıyla katledilen bebeklerin, kadın ve yaşlı sivillerin, hatta yok edilen hayvan ve bitkilerin vebalini paylaştıysa, bu bilimciler de Epstein'e dur demediler. Hatta onun iğrenç sefahat ve zulümlerinde bizzat yer aldılar. Ona destek oldular. Bilgisayar denince, yapay zeka denince, en yüksek akademik başarı denince akla gelen birçok isim bu iğrenç dosyada yer alıyor. Demek ki en hakiki mürşit zannedilen bilim, mütecaviz servetin kulu kölesi olmuş. Rezil şehvetin hizmetçisi olmuş. Belgesellerde gençliğin imanını çalmak için bilge şahsiyetler gibi arz-ı endam eden bilgiçleri bir de Epstein dosyasında görün. Uçkurundan veya cüzdanından zorbalara bağlı birer kelp gibi dillerini sarkıtmaktalar. Kafire, hele ateiste söyleyecek bir şey yok. İlâ cehenneme zümera. Fakat bu noktada sözümüz Müslümana. İşte hayran olduğun teknoloji patronu sapık ve utanmaz. İşte çocuğumu gönderebilsem dediğin akademi çocuk istismarcısına oda ve telefon tahsis etmekte. İşte sözde yüksek tahsil alçakların alçağına kul köle. İşte hak hukuk tevzi etmesi beklenen yapı çocuk doğuruyor. İşte barış ödülü bekleyen ve Gazze'yi tatil köyü yapmaya kalkan cani, işte onun bu işe vazifelendirdiği İngiliz versiyonu, hepsi o meşhum dosyanın içinde. Ey Müslüman! Sana gerçek kıymeti verecek şey ancak ve ancak vahiy ile gönlü buluşturabildiğin tahsilde. Kur'an kültüründen, peygamber ahlakından uzaklaştıkça gidilecek tek yerse, her zaman ve devirde cahiliye karanlığı ve vahşeti. Ortak noktaların üçüncüsü Yahudilik. Bu dosyada hangi noktaya bakılsa bir çıfıtlık çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerini dahi nahak yere öldürdükleri ifade edilen bu güruh, bu kanlı, çirkef tezgahların tam merkezinde. Gazze'de güya terörle mücadele ediyorlar. Epstein dosyası ortaya döktü ki bunlar inkarda ısrar ettikçe cinayetten, kargaşadan zevk alır bir şeytaniyete dönüşmüşler. Bel'am bin Bavra gibi insanları bilhassa yüksek mevkideki idarecileri, söz sahiplerini cinsi duygularla ayartma, ele geçirme ve şantaj hastalığı. Bilhassa çocuklara yönelik düşmanlıksa bütün dünyanın hafızasında. Şehir efsanesi, abartılı komplo teorileri diye tozlanmaya terk edilen bütün dosyaları tekrar raftan indirdi. Bu laneti yol edinen kavmin, geçmiş asırlarda uğradığı muamelelerin de ardında bu günahların olduğu yazılır, çizilir, söylenir oldu. Ülkemizde de Cevat Rıfat Atilhan'ın anlattıkları gündeme geldi. Lanet böyle bir şeydir, peşinizden gelir, iftirası da gelir, gerçeği de gelir. Elbette Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği Hazreti Musa'nın şeriatında, Tevrat'ında yok bunlar. Fakat onlar kitaplarını tahrif ederek, elleriyle ekleyerek, çocuk öldürmeyi bir ibadet, bir ilahi emir gibi göstermediler mi? Bilhassa çocuklarımıza çizgi filmlerle, romanlarla şirin gösterilen büyü ve sihir meselesinin bu çocuk kanı dökmek, kötülükte dibin dibini bulmak gibi ritüellerle alakasının olduğu söylenmekte. Sihir de Kur'an'ın bu azgın kavimle beraber andığı bir melanet. Kur'an-ı Kerim bu kavme yekpare bir topluluk gibi hitap eder. 3000 sene evvelki de 2000 sene sonraki de aynı topluluktur. Sizler uzaya taptınız, cumartesi yasağını çiğnediniz, peygamberlerinizi öldürdünüz. Bunların her biri ayrı asırlarda ayrı Yahudi toplulukları tarafından işlenmişse de hepsini tek bir topluluk olarak görür. Aradan 15 asır daha geçti. Yahudi yine o yekpare isyan ve fitne fücur güruhu rolünü kimselere bırakmıyor. İşte bu zaa, Epstein dosyasında aslen bir sığır kültü olan, sonra da büyücülerin kötülüğünden istifade etmeye çalıştıkları bir gücün adı olan Baal putu şifre olarak kullanılmış. Umuyoruz ki insanlık, Siyonizm, kapitalizm, komünizm, Darwin, Freud, Harari veya Epstein hangi kılıkta karşımıza çıkarsa çıksın, küfrün, zulmün, fitne ve fücurun patronu, işleyicisi ve işleticisi olan bu topluluğun boyunduruğundan bu defa çıkabilsin. Mesele sadece Yahudi, sadece Batı meselesi de değil. Bizim memleketimizde de satanizm gibi batıl yollarda buna benzer şeyler yaşanmıştı. Mesele iman ve küfür meselesi. Mevzu Allah'ın verdiği o muazzam istidadı hangi yönde kullandığımızla alakalı. Melekiyet yönünde mi, şeytaniyet yönünde mi? Yani başlıktaki ifadeyle dostluğa mı, vahşete mi? Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı İnsanlığın İki Zıt Veçesi, Dostluk ve Vahşet başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Kübra Ergin imzalı Epstein Skandalı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Geçtiğimiz aylarda uzun bir zaman gündemi meşgul eden bir hadise yaşandı. Aslında daha önce kısmen kamuoyuyla paylaşılmış olan Epstein dosyası yeniden açıldı. Çok ibretli bir hadiseydi bu. Ne zamandan beridir hukuk, etik, kanun, kaide namına ne varsa bütün normları kendisinin koyacağını iddia eden Batı aleminin iç yüzü bir kere daha ortaya döküldü. Bilinmeyen bir şey değildi aslında ama bu kadar üst seviye tabir edilen mevki sahibi zevatın bu kadar rezillikle, vicdansızlıkla, vahşetle iç içe olması bir skandal olarak kabul edildi. Bizim için şaşırtıcı bir tarafı yoktu. İnsanı kulluktan çıkarıp güya ilahlaştırmaya kalkışmanın tabii sonucuydu. Allah'ın koyduğu din ve ahlak hükümlerini beğenmeyip kendi kendine etik ilkeler koyan insanın gelebileceği noktalardan biriydi sadece. Güya insana vahiy gerekmez diyorlardı. İnsan kendi aklı, kendi vicdanıyla doğru yolu bulabilir diye iddia ediyorlardı. Artık inancın zamanı geçti, bilim çağı diyorlardı. İnançsız insanların ellerine geçen imkanlarla nasıl büyük kötülükler organize edebildikleri bir kere daha ortaya çıktı. Aslında Batı'nın medeniyet iddiası ne zamandan beridir can çekişiyordu. Gazze'de son nefesini verdi. Bu skandal bir kere daha ortaya koydu ki Gazze'de çocukların bedenine nişan alıp kurşun sıkanlar, üzerlerine binlerce ton bomba atanlar, bu ıssız adalarda da şantaj tezgahlamak için başka çocukları çirkin bir şekilde istismar ediyormuş. Bizi pek şaşırtmayan bu korkunç gerçeğin ve vicdan sızlatan rezilliğin altından da Siyonizmin çıkmasıydı. Gazze'de o zulmün işlenmesi emrini verenler, göz yumanlar, protesto edenleri tutuklayanlar, haberlerini sansürleyenler bu şantaj kumpasının içindeydi. Belki geçmişte çirkin işlere bulaştıklarından, Siyonizmin zulmüne alet olmaktan kaçınamadıkları için, belki de zaten bu zulmü birlikte planladıkları için her iki ihtimalde aynı derecede rezil. Bu hadiseler bir de şunu gösterdi. Bir yandan şeffaflık adı altında bunlar ortaya döküldü ama asıl üzerinde kafa yorulacak mesele hala görülmedi. Konuşmalar, tartışmalar magazin seviyesinde kaldı. Asıl görülmesi gereken fark edilmedi, ibret alınmadı. İnsanlar artık kötülükleri göre göre, duya duya öyle alışmıştı ki pek de öyle büyük bir hadise olmadı. Belki bir asır önce böyle bir hadise olsa insanlar sokaklara dökülür, bunlar nasıl olabiliyor diye isyan ederlerdi. Ama insanlık öyle bir hale geldi ki vicdanlar kabuk bağladı, basiretler bağlandı, artık insanlar şuursuz bir sürüye dönüştü. Dünya nüfusunun çoğunluğu, her türlü kötülüğü normal karşılar hale geldi. Ahlaksızlık da ünsiyet peyda etti. Güya hümanizm adı altında insan insanlıktan çıktı. Bu hadiselerin ibret verici bir yönü de yıllarca Müslümanlara çamur atarlarken güya kadın haklarından, çocuk haklarından dem vurmalarıydı. Küçük yaşta evlilikler konusunu dillerine dolarlarken onlar küçük yaşta kızcağızlara kullanat eşya muamelesini reva görmüşlerdi. Evliliği, aileyi kötüleyen binlerce kültür ürünüyle gençlerin kafasını karıştırırlarken, kariyeri, serveti, şöhreti en büyük başarı olarak sunarlarken, meğerse o şöhret basamakları nasıl çıkılıyormuş, açıktan işledikleri günahlar ve rezillikler yetmezmiş gibi gizli saklı daha neler yapıyorlarmış ortaya çıktı. Bu arada söz çocuk haklarına gelmişken şunu ifade etmekte de fayda var. Bugün bizler bazı meşhur ayet ve hadisleri biliyoruz diye İslam dinini hakkıyla bildiğimizi zannediyoruz. Halbuki İslam'ı her yönüyle bilmiyoruz. Mesela kadın haklarını, çocuk haklarını sadece Batı hukukunda ele alınmış meseleler zannediyoruz. Halbuki bu hususlarda İslam dininin ortaya koyduğu ölçüler ve hassasiyetler bizim bildiğimizin çok ötesindedir. Mesela küçük yaşta evlilik meselesi çok çarpıtılır. Bu konu İslam hukukunda üzerinde çalışılmış bir meseledir. Bir keresinde bir Kur'an kursu hocası, hoca hanım kardeşim, kendi talebeleriyle yaşadığı bir tartışmadan bahsetti. Onlara şöyle dediğini ve itirazla karşılaştığını anlattı. İslam'da bir kız buluğ çağına girince evlendirilebilir. Bu hususta doktor bir genç kızımızla aramızda geçen konuşmayı naklettim. Kızımız, bir genç kız ergenliğe girer girmez hamilelik ve doğum gibi evliliğin neticesi olan durumları yaşamaya hazır halde olmuyor. Gelişimini tamamlamadan bunları yaşayanlarda hayati tehlikeler olabiliyor. Bu ve benzeri sebeplerle evlilik için bir yaş sınırı olması gerekir demişti. Ben de İslam dini bir rakam zikrederek yaş sınırı koymamıştır. Çünkü İslam dini alem şumuldür. Çok farklı iklimlerde, coğrafyalarda hayata tatbik edilecektir. Bu sebeple bir rakam zikredilmemiştir. Ama bu mevzu İslam hukukunda ele alınmıştır. Fıkıh alanında derin bir ilmim yok ama kadınların şahitliğine dair hükümlere örnekler veren bir çalışmada rastladığımı hatırlıyorum. Bir genç kızın evliliğin getireceği durumlar için hazır olup olmadığı gibi ancak tecrübeli kadınların veya ebeler gibi işin mütehassıslarının bilebileceği konularda kadınların şahitliği geçerlidir diye bahis geçiyordu. Yani İslam hukukunda bu konular ele alınmış ama bugün bizler İslam hukukunu doğru düzgün bilmiyoruz demiştim. İslam bir medeniyet dinidir. Ortaya hem hukuk ölçüleri koymuştur hem de yapılan her işi ihsan üzere yapma anlayışını telkin etmiştir. Elbette tarihin akışı içinde bazı zor dönemlerde çok hassasiyet göstermek mümkün olmamış olabilir. Mesela savaş zamanlarında yetim kızlar ortada kalacağına erken yaşta evlendirilmiş olabilir. Ama normal zamanlarda hukuk ve ahlakın incelikleriyle amel etmek daha doğru olur. Bu gibi örneklerde de görüleceği gibi çoğumuzun dini bilgisi mahdut ve çok sati olduğu ve kendi medeniyetimizi doğru düzgün tanımadığımız için alelacele hüküm veriyoruz. Bu da gençlerimizin Batı'nın üstünlük imajından etkilenmesine yol açıyor. Halbuki asıl içinden geçtiğimiz devir öylesine maddiyatçı, öylesine katı kalpli ki asıl bu düzende insanın hiçbir değeri yok. Eskiden komünist ülkeler için şöyle denilirdi. Kişiler devletin kulu kölesidir. Devlet hangi işi verirse onu yapmak zorundadır. Bugün kapitalist sistem de aynı noktaya doğru ilerliyor. Gençler neredeyse iş bulmak, çalışmak, karnını doyurmak için firmalar onlardan ne isterse, ne emrederse kendilerini onu yapmak zorunda hissediyorlar. Ahir zaman hakkındaki hadisi şeriflerde bildirildiğine göre, kıyametten önce zuhur edecek olan Deccal, kendisine tabi olanlara bolluk, refah ve adeta bir dünya cenneti vaat edecektir. Ama cennet gibi gösterdiği şey aslında cehennem, cehennem gibi gösterdiği ise aslında cennettir. Hakiki müminler bunu anlayabileceklerdir. Deccal'in beraberinde bir cennet ve bir cehennem vardır. Onun cehennemi bir cennet, cenneti de bir cehennemdir. Deccal'in çıkacağı devre doğru gittiğimiz şu günlerde de bunun bir benzerini yaşıyoruz. Siyonist ve Haçlı ittifakının ortaya çıkardığı zulüm düzeni, kendilerine direnen Gazze'ye güya cehennemi yaşatıyor. Halbuki onlar imanları ve teslimiyetleriyle şereflerini ve izzetlerini muhafaza ediyorlar. Kendilerine boyun eğdirdikleri yığınlara da güya refah, özgürlük, teknolojik kolaylıklar ve eğlenceler vaat ediyorlar. Ama onların sonu psikiyatrik hastalıklar. Demek ki asıl Deccal çıktığı zaman bu durum daha da belirginleşmiş ve hatlar keskinleşmiş olacak. O günlere hazırlanmak için kendimizi ve neslimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Allah Teala bizleri ve nesillerimizi ahir zaman imtihanlarında dalalete düşmekten muhafaza etsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Epstein skandalı başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak, Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2026 sayısından aktardık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.